Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'ya tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Kamu diplomasisi Türkiye'nin bugün belki de en çok ihtiyaç duyduğu kavramların başında geliyor bence. Çünkü Türkiye'nin özellikle uluslararası camiada kendini anlatmakla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığına şahitlik ediyoruz. Pek çok kurum devlet tarafından oluşturulmuş yahut sivil toplum tarafından oluşturulmuş pek çok kurum yurt dışında açıkçası Türkiye'yi hakkıyla temsil ediyor. Fakat her ne hikmetse özellikle medya alanında Türkiye'nin kendini anlatma ve aktarma açısından problemler yaşadığına şahit oluyoruz. Bu programımızda inşallah dilimiz döndüğünce değerli hocamızla birlikte kamu diplomasisi kavramını konuşacağız. Tarihten örnekleriyle birlikte ve onun önemine değinmeye çalışacağız hocamızla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Ben de hayırlı güzel bir yayın diliyorum. Dinleyicilerimize buradan en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Peki şuradan başlayalım hocam. Her programımızda olduğu gibi benim artık bu klasikleşmiş sorularımdan bir tanesidir. Kamu diplomasisi nedir hocam?
Evet. Aslında kamu diplomasisi 1960'lardan sonra ortaya çıkan yeni bir diplomasi alanı. 60'larda çıkmış ama hala gelişmeye ve şekillenmeye bir şekilde devam ediyor. Soğuk Savaş sonrasında daha belirgin bir şekilde aslında kullanılmaya başlandı. Yani Soğuk Savaş, yani Amerika ve Rusya arasındaki o Soğuk Savaş'ta ülkeler çok ciddi bir biçimde propagandayı kullandı. Yani yabancı kamuoylarını etkilemeye çalıştılar. Ama Soğuk Savaş bittikten sonra da bu işin önemi belki daha da ortaya çıktı. Yani burada özellikle belki iki faktörden bahsetmek mümkün. Bunlardan bir tanesi küreselleşme, bir diğeri de bilişim teknolojilerindeki gördüğümüz gelişmeler. Özellikle bilişim teknolojileri karşısında klasik diplomasi yetersiz kalmaya başladı. Ve küreselleşme karşısında da diplomasi alanı yeniden şekillenmesi gerekti. Yani bu kapsamda, bu ihtiyaçlar çerçevesinde yeni araç ve yöntemlerle, bu yeni araç ve yöntemlerin ne olduğunu birazdan belki tartışacağız. Bir ülkenin hikayesini, politikasını, kurumlarını, kültürünü, sanatını, tarihini dış politika amaçları doğrultusunda yabancı ülkelerdeki kamuoyuna anlatmasıdır. Yabancı ülkelerdeki kamuoyunun ve karar alıcıların Türkiye hakkında ya da bir ülke hakkındaki düşüncelerini olumlu yönde değiştirmesidir. Buna kamu diplomasisi diyoruz.
Evet.
Bu bağlamda aslında kamuoyu ve sivil toplum kavramları çok önemli. Ve bu yeni araç ve yöntemlerden bahsettik. Bunlar da aslında halkla ilişkiler, iletişim, reklam, pazarlama ya da sosyal medya, dijital kanallar, bunlar da artık dış politikanın alanına girmiş durumda.
Evet.
Aslında en genel anlamda kamu diplomasi diyoruz ama buradaki bir anlamda belki de kamuoyu diplomasi demekte de fayda var. Çünkü bu diplomasinin temel hedefi yurt dışındaki yabancı kamuoyudur. Küresel siyaset artık dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Bu anlamda da kamuoyunun çok önemi arttı. Yani ister Arap Baharı'nı düşünün, ister sosyal medyayı düşünün. Artık devletler kamuoyunu ve uluslararası arenada bu kamuoylarında ifade edilen şeylere karşı bigane kalamaz durumdalar. Yani devletler de politikalarını meşrulaştırmak için aslında kamuoylarını ikna etmeleri gerekiyor.
Evet.
Öyle bir küresel dünyada yaşıyoruz ki, öyle bir bilişim teknolojisi dünyasında yaşıyoruz ki artık zaman ve mekandan bağımsız 7/24 yani sürekli bir bağlantı, iletişim durumu, network toplumları dediğimiz artık bir toplum söz konusu. Bakıyorsunuz bazı sosyal medya paylaşımları milyonlarca kez tıklanılıyor, beğeniliyor. Dolayısıyla devletlerin bunlara bilgiane kalması mümkün değil.
Evet.
Yani düşünün siz de girişte bahsettiniz. Yani sözde Ermeni soykırımı. Yani sizin bunu Türkiye'de Türk tezlerini anlatmanızın hiçbir kıymeti yok. Eğer siz bunu yabancı kamuoyuna anlatamıyorsanız burada bir sıkıntı var demek. Dolayısıyla kamu diplomasisinin en önemli hedef noktası yabancı kamuoyudur diyebiliriz.
Eyvallah. Hocam, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, medya ve iletişim gibi pek çok sosyal bilimi ilgilendiren bir konuyla karşı karşıyayız aslında. Dolayısıyla multidisipliner bir kavram da diyebilir miyiz kamu diplomasisi için?
Tabii ki. Yani kamu diplomasisi aslında çok geniş bir alan. Hı-hı. Yani bunun alt branşları, alanları doğmuş durumda. Onu konuşuruz. Hı-hı. Ama demin tarifini yaparken de işin içerisinde tarih var, siyaset var, dış politika var, kültür var, sanat var, iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, dijital medya, medyanın kendisi. Bunların hepsi aslında bu kamu diplomasisinin içinde yer alıyor. Hmm. Belki üniversiteler, STK'lar, think tank kuruluşları, işte altyapı, insani yardım yapan kuruluşlar vesaire. Dolayısıyla birçok ayağı olan bir diplomasi türünden bahsediyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda bu söylediğimiz alanların her biri farklı bir diplomasi alanına da dönüşebilir. Hı hı. Şu anda biz en genel anlamda kamu diplomasi diyoruz ama bunlar ileride daha da belki spesifik alanlara dönüşebilir.
Peki. Alt alanlarından bahsettiniz hocam, kamu diplomasisinin. Bunlar nedir peki? Nasıl tanımlamak gerekir?
Şimdi evet, kamu diplomasi çok geniş bir alan. Yani çok kolay bir şekilde bunun içerisinde kültürel diplomasiyi görebilirsiniz. Yani hı hı. kültür ve sanat alanıyla kendinizi yurt dışında anlatabilirsiniz. Diaspora diplomasisi çok çok önemli. Yani bugün işte mesela yurt dışındaki Ermeni lobisini düşünün. Yani hı hı. Bu diasporadaki halkların etkili bir şekilde dış politika amaçları doğrultusunda kullanılması çok çok önemli. Ve Türkiye'nin belki de yeterince kullanamadığı, ancak son yıllarda bu ne diyelim veriyi ya da bu imkanı farkında vararak kullanmaya çalıştığı bir durum söz konusu. Diğer taraftan insani yardım ya da kalkınma yardımları diplomasisi var. Buna biraz daha belki geniş değinebilirim. Hı hı. Ya da müsaade ederseniz şimdi bile açabilirim.
Buyursunlar tabii. Şöyle ki.
Mesela Türkiye, biliyorsunuz, dinleyicilerimiz de farkındadır. Zaman zaman haberlerde ya da siyasilerin demeçlerinde görüyoruz. Türkiye sadece Türkiye coğrafyasında değil, yurt dışındaki krizlere de müdahale ediyor. Hı. Özellikle insani yardım noktasında işte Suriye'den Yemen'e, işte Keşmir'den Azerbaycan, son işte Karabağ olayında olduğu gibi, ya da Somali'den Sudan'a kadar birçok yerde bu tür insani yardımlar yapıyor. 2013 yılında dış yardımlar alanında Türkiye dünyada 4. sıradayken 2016 yılında Türkiye gayri safi milli hasılasına göre en çok yardım yapan ülke konumuna yükseldi. Hı hı. Mesela. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni bile geride bırakarak dünyada 1. sıraya yerleşti. Bu Türkiye'ye ne kazandırıyor? Aslında uluslararası arenada en cömert ülke ya da Birleşmiş Milletler'in ifadesiyle donör ülke statüsüne erişiyorsunuz. Bu da ülkelerin ne diyelim imajını etkilemede, olumlu yönde etkileme anlamında çok önemli. Tabii bu insani yardım diplomasının yanı sıra işte dini diplomasi diyebilirsiniz, STK diplomasi, sivil diplomasi, dijital diplomasi diyebilirsiniz. Hı hı. Bugün Amerika başkanlık seçimlerinde ya da Trump örneğinde Twitter üzerinden bir diplomasi yapıldığını bile gördük yani.
Tabii.
Öyle değil mi?
Tabii.
Bu alanlarda tabii ki ülkelerin öncelikleri de farklı olabilir. Yani bu alt alanları saydık demin kamu diplomasisinin. Hı hı. Ama mesela Almanya örneğine baktığınızda kültür diplomasisi biraz daha öne çıkar. İşte Goethe Enstitüsü üzerinden işte eğitim yardımları, kültür sanat yardımlarıyla aslında bir dış politikanın desteklendiğini görürsünüz.
Bu biraz ya da hocam, Rusya... çok özür dilerim. Devlet, buyurun. Sanki devletlerin dış politikadaki amaçlarıyla da direkt olarak ilintili. Bu hangi diplomasi türünü seçtikleri. Mesela Almanya'nın eğitim diplomasisi alanında çalıştığını söylediniz. Türkiye'nin daha çok işte STK ve insani yardım konusunda çalıştığını söylediniz. Biraz da devletlerin yaklaşımıyla alakalı bir şey değil mi hocam bu?
Tabii. Yani ülkelerin ihtiyaçları, dış politika alanındaki amaçları doğrultusunda biraz da bu şekilleniyor. Hı-hı. Mesela Rusya'yı düşünün. Rusya daha çok enformasyon ve medya alanında. Yani İşte Türkiye'de bile işte Sputnik News'ten Russia Today kanallarına kadar böyle medyada, enformasyon ve bilişim alanında Amerika'daki seçimlere kadar müdahale edecek kadar bir durum söz konusu. Ya da Kanada ve ABD'de, Amerika'da biraz daha dijital diplomasi biraz daha öne çıkıyor. Medyanın rolü tabii ki burada yadsınamaz. Yani medya bir anlamda kamuoyunu somutlaştırmakta ve bir reflektör görevi görmekte. Yani medyayı, özellikle uluslararası medyayı biz biraz daha bu Körfez Savaşı'nda, savaşın CNN ekranlarında canlı yayınla verilmesiyle biraz daha gördük. Hı hı. Dolayısıyla 1990'lar CNN etkisiyle geçti. Ama 2000'li yıllarda artık YouTube, Twitter, sosyal medya biraz daha öne çıkmış durumda. Dolayısıyla bütün bunların hepsini topladığımızda üst başlık olarak aslında kamu diplomasisinden bahsediyoruz ve konuşuyoruz.
Hı-hı. Hocam şimdi bir kamu diplomasisini propaganda faaliyeti olarak yorumlarsak, bir de bunun tersi var, antipropaganda var. Mesela Gezi olayları sırasında Türkiye'de uluslararası arenada yayıncılık yapan bir takım büyük medya kuruluşlarının Türkiye'de nasıl bir atmosfer olduğunu kötü bir şekilde anlatma adına yaptığı çalışmaları biliyoruz. Dolayısıyla aslında bir anlamda hani özellikle 2010'dan sonraki sosyal medyanın ve dijitalleşmenin hızlandığı dönemden sonraki zamanı bir kamu diplomasisi savaşı olarak da değerlendirebilir miyiz sizce?
Olabilir. Yani şunu ifade etmek lazım. Yani Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerin, diplomasinin parametreleri de değişti. Hı hı. Yani Soğuk Savaş döneminde her şey biraz daha sert güç dediğimiz askeri güç merkezli iken, Soğuk Savaş sonrasında daha yumuşak güç, soft power, daha ağırlıklı yer almaya başladı. Hı hı. Ve hatta devletten devlete yapılan bir diplomasi değil. Yani normalde diplomasi nasıl yapılır? İşte devletlerin karşılıklı olarak akredite ettikleri diplomatlar vardır. Hı hı. Devletten devlete yapılır çoğu zaman bunlar. İşte bizim diplomat dediğimiz çoğu zaman monşer tipli elitist kişilerin yapmış olduğu salon diplomasisi dediğimiz bir şey vardı. Ama günümüzde artık bu küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle beraber bu devletten devlete diplomasi artık yeterli değil ve çok yetersiz kalıyor. Hı hı. Devletten topluma, toplumdan topluma böyle yatay ilişkili, çok aktörlü, çok paydaşlı, çok sesli ve çok yönlü diplomasiye olan bir ihtiyaç var. Bu noktada da sizin dediğiniz gibi devlet dışı aktörlerin de yoğun bir biçimde kullanıldığı bir süreçteyiz aslında. Hı hı. Yani buna basın kuruluşları diyebilirsiniz. İşte Gezi'de BBC, CNN gibi şeyler 24 saat canlı yayın yaptı neredeyse. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Dolayısıyla devlet dışı aktörler önem kazandı. Bunun içerisinde basın, medya olduğu gibi STK'lar da var. Yani hı-hı, mesela işte Soros'u düşünün. Yani Türkiye'de desteklediği STK'lar kim? Açık Toplum Vakfı dediğimiz bir şey var değil mi?
Evet.
Ya da Amerika belli STK'lar, think tank kuruluşları var. İşte RAND Corporation diye bilinen bir think tank kuruluşu var. CIA ile birlikte çalışan bir kuruluş bu. Dolayısıyla devlet dışı aktörler diplomaside, dış politikada artık çok ciddi bir önem kazandı. Yani Soros Vakfı, Açık Toplum Vakfı ya da Amerika'daki RAND Corporation'ın CIA ile çok yakın bir çalışma yapması, Bunlar hepsi aslında devlet dışı aktör olarak dış politika yapımlarında önemli kuruluşlar olarak karşımıza çıkıyor. Artık STK'lar, think tankler, üniversiteler, kültür enstitüleri, medya, çok uluslu şirketler ya da insan haklarını izleme komiteleri, bunların hepsi bir şekilde kamu diplomasisinde ya da algı oluşturmada çok önemli kurumlar olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Peki hocam, bu kamu diplomasisinin alt dallarını biraz açacak olursak, özellikle Türkiye özelinde söylüyorum ki bunu programın ikinci bölümünde de konuşmak istiyorum ama yani Türkiye'nin insani yardım tarafını seçiyor olması, yani işte emperyalist devletlerle karşılaştırdığımızda Türkiye'nin insani yardım tarafını öncelemesi galiba tarihin derinliklerinden gelen bir takım hislerle ve sorumluluk duygusuyla yapılan şeyler değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani şimdi burada ben de bir dönem Yunus Emre Enstitüsü'nde çalıştığım için yakinen biliyorum.
Evet.
Yani yabancı ülkelere bakıyorsunuz. Diyelim ki işte İngiltere, Fransa gibi ülkeler sömürgelerinde, eski kolonilerinde gidip bazı insani yardım faaliyetleri yapıyorlar. Ama yaptıkları işe baktığınızda atıyorum 3 tane kuyu açıyorlar, 15 tane tanıtım filmi çekiyorlar. Yani küçük işleri çok ciddi şekilde parlatmaya çalışıyorlar aslında. Diğer taraftan Türkiye ise daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Türkiye özellikle bizim kültürümüzde yer alan işte sağ elini verdiğini sol elin bilmeyecek prensibi çerçevesinde yakın zamana kadar yaptığı bu yardımları kayıt altına bile almıyordu.
Evet.
Bakın demin bazı rakamlar vermiştim. İşte Türkiye gayri safi milli hasılaya oranla dünyada birinci insani yardım yapan ülke oldu demiştim. Ama bu yardımlarda çoğu zaman işte bizim İHA gibi, Can Suyu gibi işte bu tür yardım yapan derneklerimizin kayıtları bile yok. Ve belki bir 10 sene önce yapılan yardımlar hiç yok. Dolayısıyla Türkiye nin yapmış olduğu bu insani yardımlar tamamen gönül kazanma, kalp kazanma amaçlı bir şekilde yürüyor. İşte en son 2011-15 yılları arasında mesela Türkiye'nin Somali'ye yaptığı desteği düşünün.
Evet.
Yani iflas etmiş olan bir ülke durumundaydı Somali ama yeniden Türkiye'nin desteğiyle ayağa kalktı. Ya da Katar'ı düşünün.
Tabii.
Yani tam anlamıyla bölgedeki Arap ülkelerinin şeyhliklerinin kıskacındayken Türkiye'nin bu kıskacı kırması, insani yardımlarla Türkiye'den malzemeler göndermesiyle bu süreç aşıldı. Sudan'da yani Türkiye bir kara gün dostu olarak aslında burada karşımıza çıkıyor. Bunun o emperyal uygulamalarla tamamen ters bir durum olduğunu da söyleyebilir. Çok ismi üzerinde insani yardım, insani diplomasi anlamında tam da yerini bulan bir uygulama Türkiye'nin yaptığı.
Evet, yani Somali'ye bugün bile hocam, geçtiğimiz günlerde yine hani Türkiye'nin para ile alakalı ekonomik bir takım sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Böylesi bir durumda bile işte birkaç yüz milyon dolar civarında bir borcunu sildiğini söylüyor. Keza işte yine Azerbaycan'a asker gönderiyoruz, Dağlık Karabağ bölgesine. Keza Suriyelilere yaptığımız, Suriyeli mültecilere, muhacirlere yaptığımız destekler ortada. Dolayısıyla
Evet.
Türkiye aslında bir anlamda kendine yakışanı yapıyor. Yani
Kesinlikle.
Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü coğrafyalarda eğer Batılı devletlerin yaptığı gibi bir politika izlenmiş olsaydı, öyle zannediyorum bugün dünyanın pek çok yerinde Türkçe konuşuluyor olurdu ama Türkiye ve onun mirasçısı olduğu Osmanlı Devleti, onun mirasını devraldı Osmanlı Devleti, tam anlamıyla insanlara yardım etmeyi, mazluma el uzatmayı, mağdura yardımcı olmayı temel felsefe edinmiş durumda. Biz de öyle görünüyor ki bunun devamını getiriyoruz.
Evet. Geçen de mesela sosyal medyada görmüştüm. Bir heyet Azerbaycan'a gidiyor ve bu savaşta kurtarılan alanlarda İHA yardım paketlerini görüyor mesela.
Evet.
Ya da Türkiye'deki çeşitli STK'ların yardım paketlerini görüyor. Yani bizden önce bu yardım kuruluşları buralara geliyor diye. Ya da Lübnan'daki patlamayı düşünün. Türkiye işte kurumlarını AFAD'ı, Kızılay'ı gönderdi.
Anında.
Fransa çok rahatsız oldu değil mi? Macron
Tabii.
hemen Lübnan'a gitmek durumunda kaldı.
Tabii.
Dolayısıyla sadece Müslüman coğrafya da değil aslında.
Aynen
Yani
öyle.
Müslüman gayrimüslim ayrımı yapmadan Türkiye bu desteğini, insani yardım diplomasisini bir şekilde sürdürüyor. Ve oradaki insanların gönüllerini de gerçekten kazanıyor. Bugün İsrail'de değil mi? Türkiye bayrağı açmak ya da
Evet.
Tayyip Erdoğan'ın posterini açmak yasaklanmış durumda. Yani çünkü belli güçlerde bir rahatsızlık oluşturuyor bu.
Tabii.
Bu tabii ki bütün bunlar ve hatta kamu diplomasinin kendisi Türkiye'nin bölgesinde ve küresel siyasette artan gücüyle alakalı. Türkiye aslında bu yardımlarıyla, bu diplomasi alanlarıyla kendini gösteriyor. Yani şunu demek istiyoruz. Aslında Soğuk Savaş sonrasında hani dış politikanın, uluslararası ilişkilerin parametreleri değişti dedik. Bu anlamda yumuşak güç unsurlarıyla devletler kendilerini göstermeli. Yani Türkiye evet Orta Doğu'da belki en büyük orduya sahip olabilir. Sert gücü bölgesinde çok çok iyi olabilir. İşte Azerbaycan'da, Karabağ'da bunu en son gördük. Çok ciddi bir diplomatik zaferdi Türkiye'nin yapmış olduğu şey. Yani Karabağ'da en büyük kazanan Türkiye haberleri yurt dışında özellikle yayılıyor biliyoruz. Ama bu sert gücün yanında Türkiye belli konuları, belli meseleleri yumuşak gücüyle çözebilmeli. Bu güce sahip olmalı. Bunun yolu da işte kamu diplomasisidir. Onun altında kültürel diplomasi, diaspora, insani yardımlar ne derseniz deyin. Yani bu alan es geçilecek bir alan değil. Yani sizin başka ülkelerin toplumlarını hatta onların karar alıcılarını etkileyebilme potansiyeli oluşturmanız lazım.
Evet.
Diğer taraftan da bu soft power, yumuşak güç kavramını Amerikan bir siyaset bilimci Joseph Nye ilk defa kullanıyor. Buradaki en önemli şey cezbedebilme gücü. Yani siz öyle örnek uygulamalar yapmalısınız ki yaptığınız uygulamalar sizi cazip kılmalı. İnsanlar size hayran kalmalı. İkna etme gücünüz yükselmeli. Dolayısıyla yumuşak güç dediğimiz şey budur. Türkiye'de Orta Doğu'da özellikle ya Balkanlar'da o gönül coğrafyasında yaptığı faaliyetlerle bir şekilde merkez ülke olma konumuna doğru yükseliyor diyebiliriz.
Eyvallah hocam. Bir virgül koyalım sohbetimize. Ardından devam edelim. Ki bu önemli bir konu çünkü hani Türkiye'de hali hazırda tam da insani yardım bağlamında özellikle ve onun yanında kültürel eğitimle alakalı bir takım kurumların da kamu diplomasisi faaliyeti yaptığını görüyoruz. Bunu programımızın ikinci bölümünde uzun uzadıya konuşalım. Efendim kısa bir ara ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Türkiye için çok önemli bir konu olan kamu diplomasisini konuşuyoruz. Önemini konuşuyoruz. Şimdi de daha çok biraz tarihi yönünü masaya yatırmaya çalışacağız. Hocam yani 2000 yıllık bir Türk tarihinden bahsediliyor. Kuşkusuz 1960'lı yıllarda kamu diplomasisi kavramı uluslararası kamuoyunun gündemine girdi ama yani devlet olan bir yerde kamu diplomasisi faaliyetinden yani propaganda faaliyetinden bahsetmek mümkün değil. Tarihimizde bunun pek çok örneği de var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet, sohbetimizin başında aslında modern bir kavram olarak kamu diplomasinin 1960'lardan sonra ortaya çıktığını söyledik ama eğer bunun ne diyelim bir ülkeyi cazip hale getirmek ya da yabancı kamuoyunu kendi lehine çekebilmek olarak düşündüğümüzde bunun örneklerini kendi tarihimizde çokça görüyoruz aslında. Şimdi örneğin Ömer Lütfü Barkan'ın bir kavramsallaştırdığı bir ifade var. Kolonizatör Türk dervişleri diye.
Evet.
Nedir bu? Aslında Osmanlı'nın ilk yüzyıllarında Osmanlı'nın sert gücü olan ordusu, Yeniçerisi bir bölgeye gitmeden önce Türk dervişleri, Sufi ve tasavvuf ehli insanlar sınır boylarına, uçlarda tekke ve zaviye kurarlardı. Dolayısıyla ordular buraya gelmeden önce, aslında çok çok önce bu oluşumlar, bu dervişler, mutasavvıflar o bölgedeki uçlardaki gayrimüslim toplumların gönüllerini kazanmaya başlardı. Dolayısıyla askeri olarak sert gücün kullanılmasından önce bu sufi faaliyetlerle, tasavvuf faaliyetleriyle aslında insanların gönülleri, zihinleri öncelikle fetholunuyordu, kalpleri fetholunuyordu. Bu anlamda ta yani 1300'lere, 1400'lere kadar bunu geri götürmek mümkün. Ama daha yakın örneklerinden de bahsedeceğim ben. Kronolojik sırayla belki gitmek gerekirse,
Görsünler.
mesela İstanbul'un fethini düşünün. İstanbul'un fethi sırasında sur içinde yaşayan Bizansların bir kısmı Latin külahı görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederim diyordu. Yani çünkü Osmanlı'nın adalete dayanan o sistemi bu insanları cezbetmişti. Ya da Katoliklerin işte Ortodokslara yapmış oldukları ihanet, 1204'teki Haçlı Seferi'ni düşünün. Konstantinopolis yağma edilmiş, talan edilmiş durumdaydı. Dolayısıyla yani Katolik ve Ortodokslar arasında da ciddi münaferet ve düşmanlık söz konusuydu. Yani ben Konstantinopolis'te Latin birisini, Katolik birisini göreceğime Müslüman sarığını görmeyi tercih ederim diyebiliyor bu insanlar. Bunu işte yabancı kamuoyuna dedirtmek asıl önemli olan. Diğer taraftan mesela İspanya'nın Katolikler tarafından yeniden fethedilmesini düşünün. Yani buradaki Yahudiler Osmanlı coğrafyasına geldi. Türkiye'deki, Osmanlı'daki Yahudilerin oradaki dindaşlarına mektuplar göndererek biz burada gayet iyi yaşıyoruz, kimse dinimize, inancımıza, ibadethanemize karışmıyor demesi onların Osmanlı ülkesine, coğrafyasına gelmesine çok çok önemli bir etkiydi. Ya da en genel anlamda konuştuğumuzda aslında bunları çok önceden sohbetlerimizde konuştuk. Radyo arşivlerimizde de var. Millet sistemi dediğimiz yani Osmanlı'nın ya da en genel anlamda Müslümanların gayrimüslimlerle barış içerisinde birlikte yaşama tecrübesi çok önemli. Tarih boyunca gayrimüslimlerin en rahat yaşadığı toplumlar yabancı toplumlar, Müslüman toplumlar olmuştur. Yani bunun İşte hicretten sonra Medine'deki örneğiyle ister düşünün, Osmanlı örneğini düşünün ya da Endülüs Emevisini düşünün. Bütün buralarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi barış içerisinde yaşayabilmiştir. Ama Müslüman toplumlar dışarısında böyle bir barışçıl ve tolerans ortamını göremiyorsunuz. Bugün Avrupa'da Müslümanların maruz kaldığı uygulamaları az çok biliyoruz. Hindistan'da milliyetçi rejim karşısında Müslümanların nasıl baskı altında olduğunu görüyoruz. Myanmar'daki Müslümanlara reva görülen uygulamaları hep birlikte maalesef izliyoruz. Dolayısıyla daha yakın tarihe gelirsek ben başka örneklerini de vereyim.
Tabii ki buyursunlar.
Yani 19. yüzyılda bile bunun daha ne diyelim kamu diplomasi anlamında çok daha iyi uygulamaları var. Mesela 2. Mahmut döneminde Takvim-i Vekayi yani ilk gazete 1831'de basıldığında bunun Fransızca bir edisyonu da yapılıyor. Yani devletin basmış olduğu ya da uygulamaya soktuğu nizamnameler ve uygulamalarla ilgili yabancı kamuoyunun da aslında bilgilendirildiğini görüyorsunuz. Ya da 2. Abdülhamit'i düşünün. 2. Abdülhamit yabancı gazetecilerle çok yakın bir diyalog halinde. Yani bir kısmını maaşa bağlıyor. Niye? Uluslararası medyada Osmanlı lehine haberler çıkabilmesi için. Ya da daha yakın döneme geldiğimizde Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile 1926'da Mustafa Kemal Karadeniz isimli bir gemiyi Türk ürünleriyle dolduracak ve Avrupa limanlarında bunları sergilemeye başlayacak. Hatta yakın zamanda televizyonda da bir bankanın reklamında bu hadise anlatılıyordu. Bir gemi işte Avrupa'daki limanlara giderek Türkiye'yi anlatıyor, Türk ürünlerini tanıtıyor. Dolayısıyla bizim geçmişimizde, tarihimizde aslında Bunun çok çok detaylı örnekleri var. İnsanların gönüllerini, zihinlerini, kalplerini kazanmak noktasında çok iyi örnekler bizim tarihimizde var. Bugün biz buna kamu diplomasi diyoruz. Daha önceden farklı isimler koyuyorduk buna. Ama bu noktada Türkiye yeni bir sürecin içerisinde değil. Belki o tarihi süreklilik içerisinde politikalarını devam ettirmesi mümkün diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Geçtiğimiz günlerde bir yerde okumuştum. Çok çarpıcı bir örnektir bu. Belki söylediğimde hatırlayacaksınız. Şimdi Moğollar Anadolu'ya gelmeden önce Cengiz Han'ın ordusu Anadolu'da bir takım Moğol ajanlarının işte Cengiz Han'ın ordusuyla ilgili bir takım propaganda faaliyetlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Diyorlar ki Cengiz Han'ın ordusu şöyle gaddardır, böyle güçlüdür. İşte şu kadar insan katlettiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar filan diyerek insanları bir anlamda Cengiz Han'ın ordusuna karşı insanların içerisinde bir korku duygusu oluşturuyorlar. Cengiz Han'ın komutanlarından biri Anadolu'ya geldiğinde hiç atından inmeden halk onlara teslim olmak üzere önlerine gidiyor. O da iki tane aralarından iki kişiyi görevlendirerek oradaki herkesi katletmesini söylüyor. Daha sonra da onları birbirine katlettiriyor ve atından hiç inmeden bu Moğol komutanı bir anlamda o şehri veya o beldeyi ele geçirmiş oluyor ve oradaki insanları hiç kılıcını kınından çıkarmadan katletmiş oluyor. Şimdi propaganda faaliyetinin böyle bir tarafı da var. Bugün hocam hani konuyu biraz yani işte küresel güçlerle de ilişkili bir noktaya çekmek istiyorum çok dağıtmadan. Mesela bizde şöyle bir algı var, yani Amerika Birleşik Devletleri çok güçlüdür. Amerika Birleşik Devletleri asla yenilmez, asla yıkılmaz. Hiçbir devlet ve toplum karşısında aciz duruma düşmez. Bu da bir anlamda tıpkı Moğol hükümdarı Cengiz'in ajanlarının Anadolu'da yaptığı propaganda faaliyeti gibi bir takım medya kuruluşları üzerinden yapılan propaganda faaliyetinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
Kesinlikle. Yani tabii psikolojik harp, iletişim stratejileri adına ne koyarsanız koyun. Bunlar günümüzde de kullanıldığı gibi tarihte de kullanıldı. Yani casuslar kanalıyla yanlış haberler sirkülasyon edilerek vesaire gerek Moğollarda gerek başka devletlerde bunlar uygulandı. Dediğiniz çok doğru şu anlamda. Yani bazen öyle bir algı oluşturuluyor ki süper güç. Hmm. Ya ona karşı hiçbir şey olmaz. Ya da başka bir örnek söyleyeyim. İşte Cumhurbaşkanı Davos'ta one minute dediğinde eyvah yandık, yıkıldık, mahvolduk. İşte yok Siyonistler, Yahudiler bizi mahvedecek falan dendi. Yani ama elhamdülillah ciddi bir şey olmadı. Evet, belli kesimi rahatsız etti ama Türkiye bununla baş etmesini bildi.
Hocam özür dilerim, Ayasofya'nın açılmasında da aynı şey mesela. Uzun kesinlikle. Yıllar acaba ne diyecekler? Bizi köşeye sıkıştırırlar mı? Korkusuyla Ayasofya'yı camiye dönüştüremedik tekrar.
Doğru. Aslında işte bu uzun yıllardan beri Türkiye'nin yabancı güçlerin o psikolojik baskısı altında kendi özgüvenini kaybetmesiyle de alakalı. Hı-hı. Yani birileri çok kuvvetli, çok güçlü, işte süper güç ya da dünya hegemonyası gibi kavramlar kullanılarak ya da geçmişte tarihte bazı mesela ordular, donanmalar vardır, yenilmez diye başlar. İspanyol armadası yenilmez armada ya da işte İngiliz donanması Çanakkale'den geçerken yenilmez deniyordu vesaire ama bir şekilde tarihte de bu ordular yenildi. İngilizler Çanakkale'ye geçemedi ya da süper güç dediğiniz devletler bile çok böyle küçük hadiseler karşısında akıl tutulmasına uğradığı durumlar da oluyor. Hı hı. Yani bu böyle psikolojik bir perde aslında. O perdeyi açtığınızda işlerin pek de öyle olmadığı biraz da görülüyor. Yani bu noktada açıkçası özgüven çok önemli. Tabii ayakları yere basan bir özgüven çok önemli. Ve ben Kur'an-ı Kerim'de de söylediği gibi Müslümansanız üstünsünüz, evet. İnanıyorsanız üstünsünüz düsturu çok çok önemli. Bu özgüven bizde olduğu sürece, tekrar ediyorum, realiteden, gerçeklerden uzaklaşmadan, hayalperest olmadan stratejiler belirlenebilir, planlar yapılabilir diye düşünüyorum açıkçası.
Eyvallah hocam. Şimdi Türkiye'deki kamu diplomasisinin gelişimine katkı sunan kurumları konuşacağız ama öncesinde onun tam tersi, bu kurumların tam tersi çalışmalar yapan bazı şahıslar ve bazı kurumlar var. Bunların etkileriyle ilgili bir şey sormak isterim. Şimdi Türkiye'de, ülkemizde öyle veya böyle 20 yıldan bu yana yani demokratikleşmenin, ekonomik kalkınmanın bir şekilde 20 yıl öncesine nazaran hayal bile edilemeyecek durumda olduğunu görüyoruz şu an. Yani her ne kadar işte demokratikleşme, hukuk devleti gibi ülkelerle alakalı bir takım problemler yaşanmış olsa bile 20 yıl öncesine kıyasla Türkiye çok bambaşka bir yerde duruyor. Buna rağmen Türkiye'de bir dönem medyada görev almış, işte kendine burada bir kitle oluşturmuş bazı isimlerin işte devletin gizli bilgilerini yayma gibi bir takım suçları işlediklerinden dolayı hapse girdikten sonra çıkıp yurt dışına gidip orada Türkiye aleyhine çok ciddi antipropaganda, olumsuz kamu diplomasisi faaliyeti yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin bununla ilgili mücadelesini nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye bununla ilgili ne yapmalı? Önce bunu sorayım, ondan sonra hocam bizim kamu kurumlarımızın ve diğer STK kurumlarımızın olumlu faaliyetlerini soracağım.
Evet. Yani aslında kamu diplomasisinin önemli unsurlarından bir tanesi de bu işte bir STK'larla, sanatçılarla, gazetecilerle yakın diyalog kurmaktır.
Evet.
Dolayısıyla bizim ülkemizdeki maalesef bir kısım yazar, gazeteci, sanatçı da bu noktada batılı güçlerin yakın markajında. Bunlar onların destekleriyle, çeşitli STK'ların destekleriyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüre geldiler. Ama gizli ajandaları ortaya çıkınca işte bir kısmı yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Ve oradan da şu anda kara propagandalarını devam ettiriyorlar. Bu isimleri dinleyicilerimiz az çok biliyor.
Evet.
Ya da başka kişi bazında değil de bir örgüt olarak bir da örnek daha vermek gerekirse o da FETÖ. Şimdi bir belki 10 yıl, 20 yıl öncesine bakıldığında FETÖ kurumlarının yaptığı faaliyetleri herkes takdirle karşılıyordu. İşte yabancı çocuklara İstiklal Marşı'nı öğretiyor, şiirler öğretiyorlar, şarkılar öğretiyorlar. Güya Türkçe öğretiyorlar. İşte Mevlevi unsurları yurt dışında taşıyorlar vesaire vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. O yüzden böyle bir ne diyelim, sanki Türkiye'nin yurt dışındaki işte bu kamu diplomasisini yürüten bir kurum olarak ortaya çıkıyordu. Kamu diplomasisinde önemli bir aktör olarak FETÖ kurumları ortaya çıkıyordu. Okuluyla, gazetesiyle, yurt dışındaki STK'larıyla vesaire. Ama ne oldu? Bunların bir defa yabancı güçlerle ne kadar organik bir şekilde bağlı oldukları, hatta yabancı güç demeyelim, yabancı istihbarat
Örgütleriyle.
kurumlarıyla
Evet.
aynen ne kadar içli dışlı oldukları bir defa ortaya çıktı. Yani yurt dışında Türkiye'yi, İslam'ı anlatan insanlar şimdi kiliselerde toplantı yapmaya başladılar. Ve şu anda gizli ajandalarının ortaya çıkmasından sonra bu insanlar kara propagandaya başladılar. Türkiye'yi yurt dışında karalamaya, şikayet etmeye başladılar. Yani aslında bu bile bu FETÖ örgütünün ne kadar samimiyetsiz olduğunu ya da önceki işte 90'lı yıllarda yaptıklarının insanların gönlünü kazanmak ama daha sonra gizli ajandalarını ortaya çıkarmakla alakalı olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin tabii yapması gereken şey ne sizin sorunuzda? Bir defa Türkiye haklı mücadelesini iyi anlatmalı. Yani bu FETÖ örgütünü ve amaçlarını iyi anlatmalı. İşte burada kamu diplomasisi tekrardan gündeme geliyor. Bugün yurt dışında hala belli ülkelerde ne diyelim bu örgütün kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Ve maalesef Türkiye ya da o ülkede yaşayan Türkler FETÖ'yü anlatmada bazen yetersiz kalabiliyor. Yani o devletleri FETÖ kurumlarına karşı aktif hale getiremiyorlar, harekete geçiremiyorlar. Dolayısıyla en genel anlamda bu tür tehlikeleri çok ciddi bir şekilde, açık ve net, detaylı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu konuda bütün dillerde belki yayın yapılması gerekiyor. Yazılı, görsel medyadaki her türlü unsurun kullanılması gerekiyor. Ve bu insanların yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Yani yurt dışına kaçtılar, ben erişemem vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Gerçi bunu hakkıyla da yapıyor. Sağ olsun Milli İstihbarat Teşkilatı ülkelerden bunları teker teker toplayıp getiriyor. Türkiye hakkında kara propaganda yapan insanların bir şekilde bir kenara not edilmesi lazım. Ve bunların hesabının da sorulması lazım diye düşünüyorum ben.
Eyvallah hocam. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Türkiye'de kamu diplomasisi faaliyeti yürüten kurumlarımız var hocam. Bunlardan bahsedelim. Yani her ne kadar ben medya alanında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle kamu diplomasisi faaliyeti açısından. Çünkü Afrika'ya gittim mesela hocam. Bizim ülke olarak yeni yeni açılmaya çalıştığımız, yeni yeni tanınmak istendiğimiz bir coğrafya. Fransız 24 kanalı, BBC, CNN her yerde yayın yapmasına rağmen Türkiye'den hiçbir kanal yok. Türkiye'nin adını duymayan bazı insanların bulunduğu bazı ülkeler var. Dolayısıyla medya ile ilgili problemleri bir kenara bırakarak özellikle işte kültür diplomasisi açısından, insani yardım açısından faaliyet yapan kurumlarımız var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet. Şimdi aslında şöyle bir giriş yapayım. Türkiye tabii ki gönül coğrafyasında ciddi bir etki alanına sahip. Afrika'da da çok ciddi bir Türkiye açılımı söz konusu. Yani Türkiye'nin özellikle dış ilişkiler bakanlığının yurt dışında açmış olduğu büyükelçiliklerin sayılarına bakıldığında son 10 yılda Afrika'da çok ciddi sayıda bir elçilik açıldığını, temsilcilik açıldığını söyleyebiliriz. Evet. Bu noktada Türkiye Afrika'ya evet bir önem atfediyor ama bu yeterli midir? Tabii ki bunu ayrıca değerlendirmek lazım. Diğer taraftan Türkiye'de kamu diplomasisi alanında çok ciddi kurumlar var. Yani belki batılı örnekleriyle karşılaştırıldığında biraz geç kalınmış gibi gözüküyor. Yani işte Fransa'ya baktığınızda Alliance François denen kültür kurumu 1883'te kurulmuş. Evet. İngiltere'nin British Council'ı 1934 yılında kurulmuş. Almanların Goethe Enstitüsü 1951'de kurulmuş. Türkiye ise bu kamu diplomasisi alanındaki ihtiyaçları 1990'lı yıllardan, hatta 2000'li yılların başında daha net bir şekilde hissetmeye başladı. Bunun belki de ilk örneği bizde TİKA, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Kurumu'nun kurulmasıdır 1992 yılında. Ve sonrasında da Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD ya da TRT World gibi kurumlarla aslında Türkiye bu alanı doldurmaya çalışıyor. Bu noktada başta söylediğim bir şey vardı. Türkiye'nin bu 90'lı yıllardan sonra kamu diplomasi alanındaki kurumlarının sayısını, etkinliklerini artırması tamamen Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma yönündeki politikasıyla paralel bir şeydir. Bu noktada TİKA daha çok altyapı yatırımları, proje destekleriyle karşımıza çıkıyor. Yani Gazze'den işte Suriye'ye, Irak'tan efendim söyleyeyim Afganistan'a kadar bir dizi projelere, okul, hastane yapımı, jeneratör desteği, elektrik desteği vesaire gibi çok ciddi anlamda destekler verdi. Yurt dışı akraba Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, kısaca YTB diye kısalttığımız kurum ise daha çok yurt dışındaki Türk diasporasına yönelik faaliyetler yapıyor. Yani bugün Avrupa'da yanılmıyorsam 5 milyondan fazla Türk bulunuyor. Evet. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da yoğunlaşmak üzere Avusturya'da çok ciddi bir Türk nüfusu bulunuyor ve Avrupa Birliği'nde biz bu 5 milyonluk Türk potansiyelini hala kullanabilmiş değiliz. Öyle gözüküyor. Ama son yıllardaki faaliyetlerle inşallah daha organize bir duruma gelmiş durumda. Bir dönem mesela Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü kuruldu. 2010 yılında diye hatırlıyorum.
Evet.
Bu kurum da mesela yaptığı faaliyetlerden, önemli faaliyetlerden bir tanesi şuydu. Yurt dışından gazetecileri getirip mesela Türkiye'yi gezdiriyor, Türkiye'yi tanıtıyor ve Türkiye hakkında olumlu bir kanaatin o ülkelerde basın ve televizyon aracılığıyla yayılmasını sağlıyordu. Bu tür şeyleri ben çok önemsiyorum. Çünkü ben de hem öğretim üyesi olarak hem bürokraside çalıştığım kurumlarda şunu gördüm. Dünyada Türkiye'yi tanımayan çok ülke var, çok halklar var. Karşılaştığınızda insanlar ya da Erasmus'la gelen yabancı öğrencilerim çok oldu benim. Yani kimisi yurt dışında karşılaştığımda şunu söylüyor. Ya siz Arap harfleri kullanmıyor musunuz?
Evet.
Ya da ya Türkiye'ye geldim ama hiç deve görmedim. Yani sanki Türkiye'yi böyle çöl zannediyorlar. Bir Arap ülkesi gibi Arap alfabesi falan kullanıyor zannediyorlar. Yani Türkiye hakkındaki algılar gerçekten çok arkaik, çok geri kalmış bir şekilde. Bu noktada gazeteci getirmek, basın yayın kuruluşları getirmek ya da günümüzde artık YouTuber ya da ne denir sosyal medya fenomenlerini getiriyor değil mi?
Evet.
Çeşitli kurumlar vesaire. Bunlar çok önemli. Diğer taraftan 2007 yılında kurulan, 2009'dan sonra da faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki en önemli kuruluşu. O da yurt dışında açmış olduğu kültür merkezleriyle ki şu anda 50'nin üzerinde ülkede merkezi var. Türk kültürünü, sanatını, tarihini doğru bir şekilde anlatmaya ve insanların gönüllerini kazanmaya çalışıyor. Türkçe öğretiyor. Ve Türkçe ile aslında insan bir dili öğrendiğinde kültürel aktarım başlar. Yani evet. İngilizce öğrendiğinde İngiliz kültürünü de öğreniyorsunuz. Dolayısıyla Türkçe öğretimi, kültür sanatının anlatımı Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla çok çok önemli. Diğer taraftan TRT, yani ister TRT Kürdi'yi düşünün, isterseniz TRT Arapça, TRT World İngilizce, bunların hepsi aslında çok önemli bir noktaya geldi ve bugün artık hani gezi olaylarını 24 saat canlı veren BBC gibi kurumların karşısında yurt dışındaki olayları Türkiye canlı yayınında verir hale geldi.
Evet.
Fransa'daki sarı yelekleri düşünün. Türk basınında belki ben TRT World'u çok yoğun izlemiyorum ama yoğun bir şekilde bunlar konu oldu, gündem oldu. Benzer şekilde Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı artık Türkçe yayının yanı sıra çok farklı dillerde haber yapıyor. Dolayısıyla haberi üretmek, paylaşmak, yaygınlaşmasını sağlamak da çok çok önemli. Kızılay, AFAD, en son işte Azerbaycan'da, Lübnan'da örneklerini gördük ya da Türkiye içini saymıyorum. Yani İzmir depremini vesaire saymıyorum ama bunlar önemli. Diğer taraftan şunu da söylemek istiyorum.
Buyursunlar.
Türkiye yurt dışındaki belki hani o diaspora ile alakalı olarak yurt dışındaki rol model olabilecek Türkleri de ön plana çıkartmalı. Yani neyi kastediyorum? Mesela Nobel ödülü kazanmış Aziz Sancar. Yani bu yurt dışındaydı. Son zamanlarda Türkiye'de diyebiliyorum. Ya da bugünlerde yine haberlerimizde ön plana çıkan COVID-19 aşısını bulan Almanya'daki Türkler. Yurt dışında milletvekili olan Türkler, belediye başkanları ya da bazen bakıyorsunuz çok önemli bir araba markasını dizayn eden bir Türk çıkıyor. Meşhur bir film yönetmeni Türk çıkıyor. Türkiye bunların bir envanterini çıkarmalı. Bu insanlarla yakın diyaloğunu sürdürmeli. Adeta kültür elçisi gibi onları kullanmalı.
Eyvallah.
Bakın Macron Lübnan'a gittiğinde ne yaptı biliyor musunuz? Türk medyasında çok yansımadı ama Lübnanlı bir sanatçıyı evinde ziyaret etti.
Evet.
Bu çok çok önemli bir şey ve sonra o sanatçı İşte Macron'la resimlerini sosyal medyada paylaşarak aslında Lübnan'da işte Macron'un, Fransa'nın algısını olumlu yönde geliştirmeye çalıştılar. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki albenisi çok yüksek. Evet. Dolayısıyla benzer faaliyetleri evet Cumhurbaşkanı Türkiye'de yapıyor. Evlere, çay içmeye gidiyor, ziyaretler yapıyor ama belki yurt dışında da benzer faaliyetleri yabancılar arasında yapması önemli olacaktır diye düşünüyorum. Eyvallah. Önemli bir düşünürü, alimi, belki bir sanatçıyı ziyaret etmesi yurt dışı ziyaretlerinde önemli olur ve ciddi gönül kazanır diye düşünüyorum ben.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Yani belki bir program,
ben teşekkür ederim.
Belki bir program hocam, yani bu faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili de konuşulabilir. İnşallah başka vesileyle tekrar gündeme getiririz. Keyifli bir söyleşi oldu, müstefit olduk. Allah razı olsun diyoruz hocam.
Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi selamlıyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikteydiniz. Bu programımızda kamu diplomasisi kavramını konuştuk. Tarihçesini ve ne olduğunu masaya yatırmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir programla karşınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.